tadımız da
yemeklere hazırlayarak özel yemek.
Hayatın sesleri. Merhaba, iyi haftalar sevgili dinleyicilerimiz. İşte Hayatın Sesleri başladı. Türkiye'nin Sesi Radyosu ve Memleketim FM ortak yayınında sizlerle birlikteyiz. Program yapımcılarınız Didem Öztaşbaşı, Özlem Yalçın, Şule Çankaya, kumanda masasında Nuri Göktaş ve mikrofonda ben Nilgün Doruk. 15.55'e dek bugün de sizlerle birlikteyiz. Malum yeni bir hafta, yeni bir konuyla sizlerle birlikte olacağız sevgili dinleyicilerimiz. İçinde iyi yanı bulunmayacak kadar kötü kitap yoktur demiş Goethe sevgili dinleyicilerimiz. Kitapları seviyor musunuz? Öyleyse hayatınız boyunca mutlu olacaksınız demektir demiş Jules Kor. En iyi kitapların okunması geçmiş yüzyılların en büyük insanlarıyla konuşmak gibidir demiş Descartes. Okuyabilen herkes derinden okumayı ve böylece daha dolu yaşamayı öğrenebilir. Bir insana okuma aşkı ve onu tatmin edecek kitap verin, emin olun ki bu adam mutlu olacaktır demiş Sir John Herschel. İyi bir kitap, iyi bir hazineye benzer, sıkıntılı zamanlarda onun yerine geçer demiş Halik. Kitaplar kendinize ve başkalarına saygı duymayı öğretecek, yüreği ve akli, dünya ve insanlık sevgisiyle dolduracaktır demiş Maxim Gorki sevgili dinleyicilerimiz. Yaz geldi mi, tatil programları gündeme geliyor biliyorsunuz. Tatilde ne yapacaksınız soruları dolaşmaya başlıyor insanlar arasında. Bu soruyu şöyle soran oluyor mu acaba dersiniz? Tatilde ne okuyacaksınız? Evet sevgili dinleyicilerimiz, bu hafta okumak üzerine konuşalım istiyoruz ve size en çok etkileyen ya da en çok sevdiğiniz kitabı soruyoruz. Belki çocukluğunuzda okuduğunuz Çocuk Kalbidir, unutamadığınız kitap. Ya da belki bir çizgi roman, hala severek okuduğunuz. Bizimle paylaşın, en çok sevdiğiniz kitabı diyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Çift 090-312-463-34-19 ve 463-34-21 numaralı telefonları yayın süresi içerisinde arayıp bizlerle paylaşabilirsiniz en çok sevdiğiniz kitabı. Ne zaman okudunuz, nasıl okudunuz, sizde ne gibi duygular uyandırdı? Telefonunuz yanınızda değil mi? Elektronik posta yoluyla ulaşabilirsiniz. hayatinsesleri@trt.net.tr bizlere ulaşabileceğiniz elektronik posta adresimiz. Facebook, Twitter ve Instagram hesaplarımızdan da bizimle iletişime geçebilirsiniz. Hayatın Sesleri Facebook, Twitter ve Instagram hesaplarımızın adları sevgili dinleyicilerimiz. Evet, bekliyoruz bizimle paylaşacağınız en çok sevdiğiniz kitabın isimlerini, bununla ilgili duygularınızı, anılarınızı sevgili dinleyicilerimiz. Evet, şimdi gelin haftanın ilk müziğine birlikte kulak verelim.
Sürekli bir kaçış, yorulma artık anladım ben seni. Nedir derdin, sen bana ne verdin, çok oldun artık anladım ben seni. Hep aynı sorulara takılıp kalmışım, öyle bir aşk ki anlatamam. Hep aynı sorulara takılıp kalmışım, öyle bir aşk bu anlatamam. İçim bir hoş, dudaklarında aynı tebessüm. Ah ne hoş, alaycı bakışlar takınıp yok. Hayır, hayır, hayır, hayır deme bana. İçim bir hoş, dudaklarında aynı tebessüm. taşlar takınıp yok. Hayır, hayır, hayır, hayır deme bana. Yorulma artık anladım ben seni. Yeter bırak, ne zaman son durak. Çok oldun artık anladım ben seni. Hep aynı sorulara takılıp kalmışım. Öyle bir aşk ki anlatamam. Hep aynı sorulara takılıp kalmışım. Öyle bir aşk bu anlatamam. Bakışlar takınıp yok. Hayır, hayır, hayır, hayır deme bana. İçim bir hoş, dudaklarında aynı tebessüm. Ah ne hoş, alaycı bakışlar takınıp yok. Hayır, hayır, hayır, hayır deme bana. İçim ah ne hoş, alaycı bakışlar takınıp yok. Hayır, hayır, hayır, hayır deme bana. İçin bir hoş.
Türkiye'de saatlerimiz 15.14'ü gösteriyor sevgili dinleyicilerimiz. Evet, konumuz okumak dedik. Okumanın nasıl gerçekleştirir konusunda da siz sevgili dinleyicilerimizi bilgilendirelim istiyoruz. Aslında çok az da olsa bilimsel bilgimiz var. Okuma nasıl bir eylemdir? Okuma eylemi nasıl gerçekleşiyor? Hangi zihinsel süreçler bu eylemin içinde yer alıyor diyeceğiz konuğumuza. Konuğumuz Orta Doğu Teknik Üniversitesi Enformatik Enstitüsü Bilişsel Bilimler Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Yardımcı Doçent Doktor Sayın Cengiz Acartürk. Merhabalar, hoş geldiniz.
Merhaba efendim, teşekkür ederim, hoş bulduk.
Evet, nasıl okuyoruz? Görme merkezimiz gibi bir de okuma merkezimiz mi var? Okumayla bu beyin arasındaki ilişki nedir diye bir başlayalım isterseniz hocam.
Olur tabii, nasıl arzu edersiniz. Şimdi kısaca isterseniz ben daha genel anlamda bilişsel bilimin ne olduğundan bir iki cümleyle söz edeyim. Hı hı. Bilişsel bilim araştırmacıları doğal zihinleri ve yapay zihinleri disiplinler arası bir çerçevede inceliyor. Burada kastım insan zihni, hayvanların zihni ve robotların da zihinlerinden, hı hı, konuşabiliriz. Zihinsel aktivitelerin en temellerinden birisi okuma. Hı hı. Burada bizim ama okumadan kastettiğimiz Türkçenin zenginliğiyle karışmasın. Mesela okul okumak değil ya da türkü okumak değil. Daha ziyade bir metin okumak, cümle okumak, cümleleri oluşturan kelimeleri anlamak, harf harf anlamak, heceleri anlamak. Bunlarla, hı-hı, ilgili çalışıyoruz. Tabii beyinde buna haiz bölgeler var. Yani beynin özellikle sol arka tarafı diye tarif edebileceğim çok kabaca 2-3 santimetre karelik çok küçük bir alan gelişimsel olarak okumaya elverişli hale geliyor. Özellikle 7-8 yaşlarında bu hale geliyor. Çok genel olarak çerçevesi bu.
Peki nasıl öğreniyor beyin okumayı?
Beynin nöral yapısı, yani sinir yapısı, sinir ağları özellikle 5-6 yaştan sonra sembollere hassas hale geliyor. Yani mesela harfleri düşünürseniz, diyelim çocuklar harfleri 3-4 yaşlarında çok anlamazlar. Normal şekillerle karıştırırlar. 6-7 yaşında ayırt etmeye başlıyorlar. Ve bir anda çok hızlı bir gelişim sonucunda aslında bu, eğer bir okumaya dair öğrenme bozukluğu yoksa, hı hı, bu hızlı gelişim sonucunda gözler de tabii benzer
tabii biçimde gelişiyor. Tabii görmenin etkisi çok fazla.
Tabii bir anda öğrenmeye başlıyorlar. Yani bir gün içinde yüzlerce kelime öğrenmeye başlıyorlar. Konuşmayla da bir arada gidiyor ama konuşma tabii çok daha erken. Yani evet, aslında.
Peki yazı? Yazı daha sonra mı geliyor?
Yazı daha sonra, çünkü, hı-hı, yazı motor fonksiyonlar dediğimiz beyin fonksiyonlarının gelişmesini gerektiriyor. Hı-hı. Aslında şu ilginç, biraz bundan söz edeyim. Konuşmayla okuma ve yazma arasında çok doğrudan bir ilişki yok. Yani
hepsi farklı.
Tabii konuşma çok erken gelişir. Yani dilin okuma ve yazma tabii ilişkili, hı hı, birbiriyle. Yazma dilin temsili, dilsel ifadelerin temsili. Fakat konuşuyorsanız yazmak ya da okumayı öğrenmek zorunda da değilsiniz. Bu ayrım genelde çok fark edilmeyen bir ayrım. Yani okuma ve yazma çok çok daha sonra gelişen yetenekler. Mesela yazının 5000 yıl kadar önce keşfedildiğini biliyoruz. Mezopotamya'da ilk, hı hı, alfabelerin 3800 yıl önce Fenike'de keşfedildiğini biliyoruz. Ama konuşma dili yaklaşık 100 bin yıl önce gelişmiş durumda. Yani, hı-hı, buna dair bulgular, evet, var. Dolayısıyla görme ile konuşma arasında doğrudan bir bağlantı yok. Bu açıdan ilginç bir keşif yazı ve okuma. Çünkü doğrudan bağlantılı olmayan iki yeteneğin, görmenin ve konuşmanın ilişkilendirilmesi demek.
Evet, peki okuyan, hı-hı, beyinle okumayan beyin bir midir acaba? Ne gibi farklılıkları
tabii
vardır?
Tabii ki değil. Bunun aslında iki tane boyutundan söz edeyim. Birisi sinirlerle ilgili, sinir bağlarıyla ilgili beyinde. Çok yeni çalışmalar aslında, yani son 10-15 yıldaki çalışmalar okuma sonucunda sinirlerin, sinir dokusunun sıklaştığını göstermeye başladı. Bu biraz beyin izleme teknolojilerinin gelişmesiyle mümkün oldu, bu bulguların ortaya çıkması. Diğer yandan aslında kültürel olarak yarattığı farkı hepimiz tanık oluyoruz. Yani çok okuyan insanların dünyayı algılaması da değişiyor. Çünkü algı tek başına sizin bilginiz ölçüsünde mümkün olabilir.
O zaman gelişmişlik seviyesiyle toplumun okuma düzeyi arasında bir bağlantıdan söz edilebilir, değil mi?
Çok kuvvetli bir korelasyon var. Evet, evet. Yani özellikle gelişmiş toplumlarda yani kişi başına düşen yıllık kitap sayısıyla bu daha çok hesaplanır. Olağanüstü farklar var.
Hı hı, evet. Peki okuma hızını artıran ya da engelleyen nedir acaba?
Burada belki şunu vurgulamamız lazım. Hızlı okumak mümkün. Ama asıl olarak şunu sormamız gerekiyor. Hızlı anlamak mümkün mü? Çünkü okumanın arkasından gelen süreçler, yani gözün metin üzerinde gezmesi, dolaşması, bunu hızlandırsanız bile acaba daha hızlı anlayabilir misiniz diye sorduğunuzda pek de hızlı anlamak mümkün görünmüyor. Hmm. Yani yaklaşık olarak dakikada diyelim okuyabileceğimiz kelime sayısı 200-300 arasıdır. Eğer çok dikkatli okursanız 100'e düşürürsünüz. Bu elimizde olan bir şey. Ama 500-600 kelimeye çıkarsanız teknik olarak çıkabilirsiniz. Fiziksel olarak çok hızlı biçimde göz atabilirsiniz. Ama göz atmış olursunuz. Dolayısıyla anlamınız azalır.
Evet. Konsantrasyon da gerekli tabii ki bunun için herhalde.
Tabii elbette, bunu hepimiz yaşıyoruz. Yani, hı-hı, okurken mesela bir kitap okuduğunuz zaman bir ısınma süresi vardır. Yani ilk 5 sayfada uykunuz gelmezse devam edersiniz ya da uyuyakalırsınız. Eğer devam edebilirsiniz, giderek okuma hızınız artar. Anlayarak okuma hızınız artar.
Hı hı, evet. Hı. Peki hızlı okumaktan da birazcık söz edelim isterseniz, yeri gelmişken. Hızlı okumak nedir? Nasıl gerçekleşir?
Aslında ben iki yöntemden söz edebilirim. Şimdi birisi, öncelikle gözden söz edeyim. Yani okurken göz nasıl davranıyor? Çünkü bunu çok fark etmiyoruz. Kitap okurken birisinin gözlerine dikkatle bakarsanız sıçradığını görürsünüz. Yani göz kaymaz. Sürekli sıçrar, konar, sıçrar, konar. Bu şekilde bir dizi var. Her sıçrama yaklaşık 200-250 milisaniye civarı sürer okumada. Yani kabaca değerler bunlar. Ve bu sıçramaların hızlandırmak mümkün. Yani aralığını artırabilirsiniz, sıçrama mesafesini artırıp sıçrama süresini biraz kendinize eğiterek kısıtlayabilirsiniz. Dolayısıyla hızlı okumaya oluşturabilirsiniz ama hala sorun şu, hızlı anlayabilir misiniz? İşte bu çok zor.
Evet.
Çünkü hızlandıkça, okumada hızlandıkça anlamayı kaybetmeye başlarsınız.
Evet.
Bir istisnai yöntemden söz edeyim. Göz hareketine gerek duymadan diyelim bir ekranda kelimeleri değiştirebilirsiniz. Kelimelerin akışını hızlandırabilirsiniz. Bir ekranda, monitörde, cep telefonu ekranında bunu yapmak gayet mümkün. Bu şekilde biraz hızlanma sağlanabiliyor. Çünkü göz hareketine gerek kalmıyor bu durumda ama yine dar boğazı hep anlama ile ilgili.
Evet. O zaman tüm bu konuştuklarımız çerçevesinde bakarsak beynin gizli güçlerinden söz edebiliriz herhalde, değil mi?
Şimdilik bizim için gizli. Elbette. Henüz çünkü insan zihni hakkında, beyin hakkında çok az şey biliyoruz gerçekten. Özellikle mesela okuma, öğrenme süreçleriyle ilgili bilgilerimiz çok dar. Okumanın nasıl bir keşif olduğuna dair görüşlerimiz de çok zayıf durumda. Örneğin Braille alfabesi, yani görme engellilerin alfabeleri de aslında okumaktır. Bu da bir tür okuma. Morse kodu da bir tür yazı dili ve bunu da okuyabilirsiniz. Belki gelecekte başka alfabeler de mümkün olabilir. İnsanın farklı duyularına yönelik, yani konuşma, dil dışında dokunma duyusuna yönelik okumalar da gayet mümkün. Henüz bilgimiz bu konularda çok az. Yani 17. yüzyıla mesela dönüp bakın, işte Voltaire'in söylediği okumak, özellikle yazmakla ilgili sözcükleri ve sesleri görmek için boyamak demiş mesela. Yani bu ne kadar doğru hala tartışılıyor. Çok güzel bir ifade tabii bu. Ama temel olarak anlamı aktarmak diye düşünebiliriz bunları.
Evet. Peki bir de okuma bozukluklarından söz edelim isterseniz.
Evet, kısaca bundan söz edebiliriz. Şimdi temel olarak disleksi adı altında toplanıyor bu bozukluklar. 20-30 yıl öncesine kadar aslında gözün yanlış işlemesiyle ilgili bir problem olduğu düşünülüyor idi. Fakat son yıllarda görülen gelişimsel bir bozukluk, zeka gelişimiyle bir ilgisi olmadığı da anlaşıldı ve tıbbi bir tedavisi olmadığı da ortaya çıktı. Yani disleksi bir okumayı öğrenme bozukluğu, bir zeka geriliği değil, bir göz problemi değil ve aşılabilir bir problem, terapiyle aşılabilir bir problem olduğu da anlaşılıyor.
Evet. Peki diğer ülkelerde de aynı herhalde, değil mi? Yapılan araştırmalar neyi gösteriyor?
Çok benzer. Aslında diller, yazı sistemleri açısından baktığınızda birbirinden çok farklı olabiliyor. Mesela Çince'deki yazı karakterleri çok farklı Latin dillerinden. Türkçe'de bir Latin karakter seti kullanıyor. Ama ilginç bir biçimde belki insan zihninin aslında evrensel olarak çok benzer işlemesinden dolayı okuma ile ilgili karakteristikler birbirine çok benziyor. Yani Latin dillerinin çoğunda ve Çince dahil, Arapça dahil çocuklar benzer okuma problemleri yaşıyorlar. Örneğin kelimelerdeki harflerin yerini karıştırıyorlar ya da kelimeleri tersten okuyorlar bazen. Bu tür problemler hemen hemen bütün dillerde gözleniyor.
Yani okuma araştırmaları tarihi aslında bir paralellik gösteriyor bu anlamda tüm diller için.
Evet, çünkü yazı dili farklı olsa bile anlamsal olarak aslında temel işlev anlamı aktarmak. Yani okumanın temel işlevi anlamı aktarmak olduğu için yazı bir araca dönüşüyor.
Evet. Peki gelelim okumayı anlamanın yollarına, yöntemlerine.
Yöntem aslında son belki 15-20 yılından bahsedebilirim. Çünkü daha eski yöntemler oldukça aslında rahatsız edici tıbbi yöntemler. Son yıllarda göz izleme cihazları kullanılıyor okumayı anlamak için. Göz izleme cihazından kastım, örneğin bir monitörde metni sunduğunuz zaman belirli anda gözün o anda hangi harfleri, hangi kelimeleri okuduğunun izini kaydedebilen cihazlar. Gözleme cihazları bunlar. Özellikle az önce sözünü ettim, sıçramaları ve sıçrama mesafelerini kaydediyorlar. Temel yöntem böyle.
Peki bu sıçrama mesafeleri çocuklarda ve yetişkinlerde farklı mıdır?
Evet, doğru, haklısınız gerçekten. bir okuyan, okumayı öğrenen bir çocuğun göz hareketlerini incelerseniz aslında harf harf okuduklarını görürsünüz. Yani mesela elma kelimesini okurken gerçekten E ile E ye, L ye, M ye ve A'ya tek tek bakarlar.
Onlar resimlere daha mı seçici davranıyorlar acaba?
Resimleri tabii daha kolay anlıyorlar. Hı hı. Çünkü iletişimde resim kullanmak onlar için çok daha kolay. Ama erişkinlere kıyasla kısa, özellikle kısa kelimeleri, yani 4-5 harfli kelimeleri tek bir göz sabitlemesinde erişkinler okuyup geçiyorlar. Hı-hı. Yani ortalama olarak diyelim bir metinde 100 kişiye okutsak elma kelimesinin yaklaşık olarak 200-210 milisaniye civarında okunup okunduğunu görebiliriz. Hı-hı. Zaten bizim araştırmadaki amacımız kelimelerin hangi özelliklerinin bu süreleri ve sıçrama mesafeleri etkilediğini bulmak.
Evet. Peki genelde topluma baktığımızda hep biz kitap okumayı sevmeyen bir toplumuz denir. Neden acaba sevmiyoruz? Bir yöntemi var da onu mu bilmiyoruz acaba okumanın?
Bana göre Nilgün Hanım, çok basit bir nedeni var bunun. Siz ebeveyn olarak evde kitap okumazsanız çocuklarınız okumaz. Çünkü çocuklar ebeveynleri taklit ediyorlar.
Ama nadir de olsa okuyan ebeveynlerin de çocuklarının okumadığını görebiliyoruz.
Doğru, evet. Yani bu da olabilir ama okuma alışkanlığını bizim ileride daha yoğun biçimde edineceğimizi düşünüyorum. Yani geçmiş yıllara kıyasla özellikle mesela internetin yaygınlaşması burada önemli bir role sahip. İleride daha yoğun biçimde öne çıkacağını düşünüyorum okuma alışkanlıklarının. Evet. Bunu sinemaya benzetiyorum analojik olarak. Yani sinemada ilk televizyonlar çıktığında yok olacak diye düşünülüyordu. Ama ben işte benzer biçimde gelecekte kitapların çok daha popüler olacağını düşünüyorum.
Umarız öyle olsun. O güzel günleri de görmek, o güzel günleri de konuşmak dileğiyle size çok teşekkür ediyoruz Sayın Cengiz Acartürk.
Ben teşekkür ederim. Sağ olun.
Sevgili dinleyicilerimiz, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Enformatik Enstitüsü Bilişsel Bilimler Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Yardımcı Doçent Doktor Sayın Cengiz Acartürk'tü konuğumuz. Teşekkür ediyoruz kendisine ve şimdi yine müzik diyoruz.
Kimini sevda yakalar, kimini hayat hırpalar, gel gör ki dert beni tutar. Kahrolsun şiddet, kahrolsun nefret, sevmekse en büyük devlet.
kimini sevda yakalar, kimini hayat hırpalar. Gel gör ki dert beni tutar. Kahrolsun şiddet, kahrolsun nefret, sevmekse en büyük devlet. Kimini sevda yakalar, kimini hayat hırpalar. Gel gör ki dert beni tutar. Kahrolsun şiddet, kahrolsun nefret, sevmekse en büyük devlet.
...5.33'ü gösteriyor Türkiye'de saatlerimiz. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve Memleketim FM'deki ortak yayınımız sürüyor sevgili dinleyicilerimiz. Şimdi Danimarka'ya uzanıyoruz ve sevgili Ünsal Turan'a merhaba diyoruz. İyi haftalar.
Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum.
Teşekkür ediyoruz. Evet, 18 Haziran'da yapılan genel seçimler vardı. 10 Türk aday da yarıştı bu seçimlerde. Seçim sonuçları ne oldu? Bize neler aktaracaksınız sevgili Ünsal Turan?
Tabii, Danimarka'da bu geçtiğimiz Perşembe günü yapılan genel seçimlerde Sosyal Demokrat Parti iktidardaki iktidar olma şansını yitirdi. Başbakan Helle Thorning-Schmidt de kendi partisi aslında 3 milletvekili daha fazla çıkarmasına rağmen hem genel başkanlıktan hem de başbakanlıktan istifa ettiğini açıkladı. Seçimlerin sonunda sol partiler 89 milletvekili, sağ blok ise 90 milletvekili çıkardı. Arada sadece bir milletvekili var. Tabii bu seçimlerde 11 Türk de çeşitli partilerden, çeşitli bölgelerde adaydı. Ancak bunların arasında seçimden önce milletvekilliği devam eden Yıldız Akdoğan sadece tekrar meclise girme başarısını gösterdi. Sosyal Demokrat Halk Partili. Diğer 10 aday ise maalesef meclise giremedi. Yıldız Akdoğan'la birlikte Özlem Saraçekiç ve Fatma Ökten vardı biliyorsunuz mecliste. Onlar da bu seçimde başarı gösteremediler, giremediler. Seçimlerde tercihli oylar çok büyük rol oynuyor. Tabii Yıldız Akdoğan 4800 tercihli oy alarak meclise girmeyi, Kopenhag'dan meclise girmeyi başaran tek Türk oldu. Ancak tabii bu seçimden sonra bir milletvekiliyle sağ bloğun öne geçmesi nedeniyle ve başbakanın da istifa etmesi nedeniyle bir hükümet krizi yaşanmaya başlandı. Kraliçe Margaret'e hükümeti kurma görevi Liberal Parti Başkanı Rasmussen'e vermişti ki Rasmussen'in partisi üçüncü parti durumuna düşmesine rağmen ancak Rasmussen de bugün öğleden önce kraliçeye çıkarak hükümeti kuramayacağını, siyasi sağ partiler arasında anlaşma sağlanamadığını bildirdi. Tabii bakalım ne olacak ama Danimarka'da bu seçimlerden sonra ülkede yaşayan göçmenleri başta Türkler olmak üzere endişelendiren bir gelişme yaşandı. O da aşırı sağ partinin oylarını iki katına katlaması oldu. Ve aşırı sağ parti 37 milletvekiline ulaşarak Sosyal Demokrat Parti'den sonra ülkede ikinci büyük parti konumuna geldi. Yani şimdi sağ parti tarafından, Rasmussen tarafından tekrar bir hükümet kurma girişimi olacak. Eğer hükümet kurulursa aşırı sağ parti de hükümet ortağı olacak. Tabii o zaman da Türklerin işi gerçekten zor. Çünkü aşırı sağ parti eğer iktidara gelmeleri durumunda yapacakları ilk iş olarak sınırların kapatılmasını ve göçmenlere yönelik yeni kısıtlamaların gelmesini gösteriyor, istiyor daha doğrusu. Bu arada da Avrupa Birliği ile yapılmış olan anlaşmalarda bir değişiklik yapılmamasını istiyor. Tabii bu nedenle ülkede yaşayan Türkleri zor günler bekliyor diyebiliriz yani önümüzdeki günlerde.
Evet, peki teşekkür ediyoruz bu değerlendirmeler için. Bu arada görme engelli bir gencimiz Feridun Kahraman en iyi sporcu ödülünü aldı galiba. Bunu da kısacık dinleyicilerimizle paylaşalım lütfen.
Hemen çok kısaca söylüyorum. Feridun Kahraman Sydney Olimpiyatlarında goalball dalında yani körlere özgü futbol dalında Danimarka'ya altın madalya kazanmıştı ve çok aktif bir gencimiz. Görme özürlü olmasına rağmen kayak yapıyor, uzun tüfekle atışlar yapıyor, her türlü sporu yapıyor. Onun için geçtiğimiz günlerde Danimarka'da Engelliler Federasyonu tarafından kendisine yılın en iyi sporcusu, engelli sporcusu ödülü verildi. 8000 kron para ödülü ve bir de diploma verildi. Ayrıca da önümüzdeki günlerde Michigan'a giderek orada tekrar yarışmalara katılma şansı tanındı kendisine.
Ne güzel, ne mutlu. Biz de bundan sonraki yarışmalarda da başarılar diliyoruz sevgili Feridun Kahraman'a. Ve çok teşekkür ediyoruz size sevgili Ünsal Turan. Yine birlikte olmak dileğiyle.
Aşkın şarabında bilmece içsin, sevda yolundan bilmece geçtim. Aşkın bir aleymiş yar yar, bir ateş parçası. Bilmecen gönlümü ateşe verdim. Bir sevmek bin defa, ölmek demekmiş. Bir sevmek bin defa, ölmek demekmiş. Bin defa ölse, hiç ölmemek. Ölememekmiş. Aşkın şarabında bilmece içsin, sevda yolunda bilmece geçsin. Aşkın bir aleymiş yar yar, bir ateş parçası. Bilmecen gönlümü ateşe verdim. Bilmecen gönlümü ateşe verdim. Bir sevmek bin defa, ölmek demekmiş. Bir sevmek bin defa, ölmek demekmiş. Bin defa ölse, hiç ölmemekmiş. Bin defa ölse, ölememekmiş. Demek ki
başarılı demekmiş. Bin defa yüksek ölememekmiş.
Alternatif Anne. Sevgili dinleyicilerimiz, köşemiz başladı. Alternatifanne.com yazarı sevgili Gülüş Türkmen. Bizlerle birlikte merhaba sevgili Gülüş, hoş geldin. Ve konuğumuz çocuk gelişim ve aile sağlığı uzmanı Doktor Sayın Birgül Bayoğlu. Merhabalar, siz de hoş geldiniz.
Merhaba.
Evet, bugün çok önemli bir konudan söz edeceğiz değil mi sevgili Gülüş? Çocuk ve para. Çocuk paradan ne anlar dememeli aslında değil mi? Sayın
evet,
Bayoğlu.
Doğru. İlginç bir konu olmuş bugün, para ve
evet.
Çocuk. Aslında hiç de bir araya gelmemesi gereken sanki iki kavram gibi görünüyor ama hayatında odağında tabii.
Evet. Peki çocuk. Paranın ne olduğu, nasıl olduğu, çocuk kaç yaşında öğretilmeli
kaç
acaba?
Kaç yaşında öğretilmeli?
İlk karşılaşma nasıl olmalı belki
evet,
de bu
değil
şekilde.
Mi? Para hepimizin hayatında. Sonuçta çocuklar parayla ilk ne zaman karşılaşıyorlar dersiniz? Size bir örnek vereceğim. Çok anılarınız canlanacak muhtemelen. Özellikle oyuncak almak tabii, markete gitmek bir yana, ama benim için en çarpıcı örneklerden birisi annelerden hep duyduğum şu cümledir. Bak sen kreşe gitmelisin, ben de işe gitmeliyim. İşe gidip para kazanacağım, sana
evet.
oyuncak alacağım.
Aa,
çocuklar evet. için çok hani ilginç bir cümledir ve hiç de işe yaramaz tabii.
Yeah.
Mesela
işe
bu noktada yaramaz. Çocuklar hiçbir zaman parayı da çok önemsemediklerini gösterirler annelerine. Ne derler? Önemli değil. Sen işe gitme. Ben oyuncak istemiyorum.
Ne olduğunu bilmediğin şeyi
tabii,
nasıl önemseyeceksin?
Benim için sen önemlisin mesajını verir orada. Ama bunlar da birike.
Doğru değil mi? Öyle derler. Para kazanma.
Ben o istemiyorum oyuncak.
Bana ne yani
oyuncak. Paradan? Tabii. Ben gitmek istemiyorum. Sen benim yanımda dur. Dolayısıyla bunlar hani hayatta karşılaştıkları konular parayla ilgili.
Çok ilginç gerçekten. Orada nasıl bir kavram giriyor acaba çocuğun aklına? Biz fark etmeden nasıl bir mesaj veriyoruz acaba orada?
Evet, parayı hani paranın ne kadar önemli olduğunu bu duygu. Annem gidiyor ve para kazanmak ne kadar önemli.
Seni çok konusu. Seviyorum ama para kazanmalıyım evladım. Seni bırakıyorum o yüzden.
Tabii annelerin...
Bu parayı da senin için kazanıyorum. Yani bir de öyle bir
sana
algı.
Oyuncak
evet,
alacağım, sana oyuncak yemek alacağız. Bak evimize yemek alacağız. Aslında bu tabii çocuklar için paranın ne kadar önemli olduğunu belki de gösteren ilk örneklerden birisi onların zihinlerinde. Dolayısıyla anneler için de... seni çok seviyorum, yanında olacağım ama gitmek zorundayım. Bak parasız da hayat olmuyor mesajını çocuklara verdiğimiz. Dolayısıyla buradan başlıyor
evet.
parayla
peki
ilişkileri.
Peki bu bilinç nasıl aşılanmalı? Bunun doğru yöntemi nedir? Nasıl?
Evet, mesela burada acaba çocuğa para benim düşmanım gibi bir olgu mu geliyor?
Tabii hayata bakarsanız böyle ilerlemiyor. Büyüdükçe ne kadar parayla iç içe olduklarını, ne kadar... kolay da öğrendiklerini görüyoruz, öyle değil mi? Yaşları büyüdükçe artık marketlerde istedikleri şeylerin sayısı artıyor. Kendi paraları oluyor. Biraz önce program öncesi de konuştuk.
Evet.
Bayramlarda harçlık alıyorlar büyüklerinden.
Aslında o harçlık birazcık kendilerine olan gibi. Güveni artırıyor galiba değil mi çocuklarda?
Öyle mi hissettiriyor acaba size?
Bilmiyorum, soruyorum işte.
Ben de ne düşündüm biliyor musunuz? Şu harçlık deyince, gerçi biraz fazla hızlı ilerlemiş oluruz belki ama şunu düşündüm. Ben çocuğuma parayla ilgili bir değer vermeye çalışıyorum. Yani belli bir değerler bütünü vermeye çalışıyorum. İşte bak, bunu gerçekten istiyorsan işte paran var, al. Ama bunu aldığın zaman paran bitecek. Dolayısıyla ona gerçekten ihtiyacın var mı? Hani biz bu kadar böyle dikkatli düşünürken derken bir bayram geliyor. Anneanneler, babaanneler geliyor, 50'şer 100'er veriyorlar. ne oluyor o zaman?
Evet.
Benim bütün o şeyim, kulem, yavaş yavaş monte ettiğim kulem yıkılıveriyor. Çünkü çocuk bana diyor ki şimdi benim çok param var, artık her istediğimi alabilirim.
Evet.
Çünkü böyle bir kavramı yok. Dolayısıyla aslında biz buradan neyi konuşmalıyız? Para aslında bir değer değil tabii. Paranın yönetimini öğretmek zorundayız çocuğa. Bunu öğretmeden önce de anne babanın kendisinin bu para yönetimini iyi biliyor olması lazım. Gördüğünüz gibi aslında biraz ekonomistlerin konusuna da giriyoruz.
Evet.
Çünkü
kesinlikle.
Geleceğin tüketim toplumu da oluşturan büyük bir kitle. Reklamların ana odağı değil mi çocuklar?
Evet.
Kullanılırlar da. Dolayısıyla biz önce anne baba para yönetimini iyi bilecek. Para, ben hani kavram dedik ama hakikaten kalbi bir araç olduğunu, hayatın odağında olmadığını ve mutluluğun kaynağı olmadığını da anne babanın bu programlamasıyla, yönetimiyle öğreneceği bir
burada çok olgu. İlginç bir cümle kurdunuz. Bir daha tekrarlamak istiyorum izninizle. Para kendi başına bir değer değil, paranın yönetimi bir değer aslında.
Evet. Yani yaşantımızı planlamak, belirlemek. Ana hedef mutluluk, öyle değil mi? Hı hı. Hepimizin evet. hedefi o. Çocuklarımızı yetiştirirken hem kendimiz hem de çocuklarımız için mutlu hissedecekleri bir hayat evet. hedefliyoruz.
Öte yandan sanki bizim davranışlarımızın içinde de tezatlar var, değil mi? Yani bir taraftan mutluluk için biz para kazanıyor gibi görünürken diğer taraftan aslında aman daha çok kazanalım, şöyle yaparsak daha çok kazanırız. Eğer çocuğum şu okula gitmezse de bu okula giderse daha çok para kazanır ileride. Hani sanki hep ona bir odaklılık.
Bir de buna bağlı olarak param yok söylemi. Param yok deriz ya, ama yine de alırız onu. Yani o kavramı ne yazık ki öğretemeyiz evet. hiç, değil mi?
Bir kesim, tabii toplumda farklı kesimler olduğunda hep aklımızda tutmamız gerekir. Bizim konuştuğumuz gibi bir orta üst gibi düşünülebilir ama daha parayla hayatını, hayatta kalabilmek için paraya ihtiyacı olan da kocaman tabii. bir kitle olduğunu, onların çocuklarının bunu yaşamak zorunda olduğunu hep aklımıza tutmamız gerekir. Tezatlar çok var, haklısınız gibi.
Değil mi?
Çok var hakikaten. O nedenle önce anne baba olarak evdeki büyükler parayı iyi yönetebilecekler.
Evet, evet.
Bu bir bütçe yapımı yani aslında.
Biz tasarrufu bileceğiz ki tasarrufu onlara da öğretebileceğiz.
Tasarrufla birlikte o bütçeyi nasıl düzenleyebileceğini de bilmeli anne babalar. Ve çocuklar buna dikkat ediyorsanız okulla birlikte başlıyorlar. 5-6 yaştan itibaren parayla çok daha aktif tanışıyorlar.
Başlıyorlar dediniz, o noktada şunu sormak isterim. Çocuğa belki yaş dilimlerine göre nasıl harçlıklar vermeli, ne zaman başlamalı? Buna nasıl bir cevap verebilirsiniz?
Bu konuda genel yaklaşım ve bizim deneyimlerimiz de tabii çocuklarla, ailelerle, ama genel yaklaşım okulla birlikte harçlığa başlanabileceği dair. Daha sağlı, daha kullanabilecekleri, bunu değinebilebilecekleri bir yaş bu. Bu da nedir? İlkokul 1. Ondan öncesi daha tabii kreş yaşı. Kreşte çocukların parayla çok ilişkileri olmuyor.
İlkokul 1'de çok erken geldi birden bana ama.
İlkokulla birlikte harçlık kavramını kazanmaları mümkün. Bunu kazanabilirler. Küçük küçük. Tabii ilkokul 1'deki çocuğa verdiğiniz harçlık ne kadar olacak ki?
Ne kadar
burada
olacak?
Ne dedik? Paranın yönetimini öğrenecek. Evet. İlkokul 1'de belki günlük 1 lirayla bile gidecek. Çünkü ilkokullarda bizim ülkemiz için konuşursak ilkokullarda para harcamaları
evet.
zaten izni değil. İlk 3 yaş için.
Her gün
1
lira harcamazsa hafta sonunda 5 lirası oluyor.
Bu 1 lira senin bugün harçın. Bunu ister biriktir. İster bir arkadaşınla paylaş. İstersen çok istediğin bir şeyi al. Ama bunlar bakın küçük küçük adımlarla kazanabileceği durumlar.
Tabii burada bizim yapmamamız gereken şey belki de her gün 1 lira verirken birdenbire küt diye eline 5 lira gayipten vermek. O zaman
buna
bütün
dikkat
plan
etmek.
İşte bu.
Bu tabii dediniz ya, çok da güzel söylediniz. Yani anne baba bunu başarabilir. Bizim için de aynı şey söz konusu olabiliyor. Birden özellikle maaşlı çalışan insanların bir ikramiye, hani ek bir ödeme yapıldığında fazladan gelen parayı nasıl yönetebiliyorsanız.
Evet.
Çocuk için de olabilir, çok da doğal. Hani büyükleri, sevdiği insanlar, dedeleri, anneanneleri, babaanneleri.
Ama aslında onlar o parayı öğren şey
yatırım amaçlı veriyorlar
evet,
değil
evet.
mi?
Bir de hayır, çocukların şöyle bir şeyi var. 2,5 lirası var. 3 liraya tamamlar mısın anne? İşte 3,5 lirası var. 5 liraya tamamlar mısın baba?
Ya da ben harçlığıma dokunmayayım ama sen bana
sen,
bunu alıyorsun.
Evet. Bu noktada o zaman demek ne kadar hızlı öğrenmiş oluyorlar değil mi?
Çok.
O para benim kenarda dursun. Nasıl olsa annem babam benim ihtiyaçlarımı görmek zorundalar.
Ama zannediyorum bu noktada biz zaten bunu yapamıyoruz değil mi Nilgün? Ne dersin? Ben şahsen hani çok zorlanıyorum. Bir taraftan çok istiyorum ki çok istikrarlı bir sistem yaratayım ve çocuğum öğrensin. Ama bir taraftan da o kadar kolayıma geliyor ki çantamdan bir şey çıkarıp istediğini de verivermek.
Yaşa göre değişebilirim. Bunu kaç yaşta yaparsak?
Şu anda 5 hani yaşında kızım işte sticker evet. istiyor mesela. Ne olacak ya, 2 liralık şeyi ben tabii. mi ondan isteyeceğim deyip veriyorum. Ama bu noktada tabii bütün o birikimler
tabii.
hiçbir şeyin bir anlamı kalmıyor.
Tabii çok erken dönemde eğer bu senin harçlığın, kendi harçlığın almalısın mesajını da verirsek bu aslında ileri dönemde tüm ilişkileri para odağına oturtması gibi de bir tehdit de oluşturuyor. Dolayısıyla bunu erken yaşta değil, bunu bilişsel olarak, çocuk gelişimi o nedenle önemli. O gelişim sürecinde bilişsel olarak hazır olduğu zamanda belki yapmak. Bu nedenle ilkokul sonrası bu tür bir para yönetimi ilişkisine ve önerilene girmek gerekiyor. Beş yaştaki bir çocuğa sticker'ını sen kendi paranla almasın demek çok dogmatik, çok katı ve parayla ilişki boyutunu karıştırabilecek bir yaklaşım olabilecek.
Çok ısrar ettiği bir şey mi kendi alması daha doğru 5 yaşında bir çocuk için? İlla da istiyorum da istiyorum dediği bir şey. Tabii madem burada, bu kadar istiyorsun.
Şimdi burada konu tamamen para yönetmen farklı bir konu tabii. 5 yaşındaki bir çocuğun çok ısrarla istediği şeyler oyuncaklarıdır. Ya da gıda ürünüdür. Çikolatasıdır, şekerli melisidir. Ya da çok beğendiği bir oyuncaktır. Tabii burada amaç para yönetiminden öte onu beklemesi gerektiği, ona ihtiyacı olup olmadığı,
evet bunları öğretmek.
Bunların kavramını vermek. İşte değerler, aslında parayının altındaki değerler burada devreye girecek. Bu bebekten
her
evde
zaman,
kaç
tane her yerde var? Olduğu gibi anne babaya çok büyük görevler düşüyor tabii ki.
Çünkü en önemli rehber onlar.
Evet. Ama çocuklarımız çok bonkör de olabiliyorlar. O biriktirdikleri hani 3,5-5 yapalımdan sonra hadi bu yemeği de ben ısmarlayayım diyebiliyorlar. Belki 5 yaşında değil de 15 yaşında.
15 yaşında. Evet. Zaten 10 yaşından sonra o para yönetimini yapabilecekleri için sizinle görüyorlar tabii. Hadi babanız diyor ki size, hadi size yemek ısmarlıyorum. Ya da teyzeniz, amcanız, ben ısmarlıyorum. O zaman o da kendini 15 yaşında buna tabii yetkin görebilir. Önemli o anne elindeki bütçeye göre bunu ne kadarını ihtiyaçlarına harcayacak, ne kadarını istekleri, keyif için harcayacak, ne kadarını paylaşacak. Bunları iyi planlamasına
öğretmek. Evet. Çok teşekkür ediyoruz bugün için. Ne çabuk süremizin sonuna geldik değil mi? Çocuk ve para olunca konu konuşacak çok şey vardı. Ama süremizin sonuna geldik. Sayın Birgül Bayoğlu, çok teşekkür ediyoruz size.
Teşekkür
Sağ olun,
ederim.
Var olun. Sevgili Gülüş Türkmen, haftaya yine görüşeceğiz.
Çok teşekkür ederim.
Dinleyicilerimizle olacağız. Evet sevgili dinleyicilerimiz, bugünlük bu kadar. Yarın yine birlikteyiz. Hoşçakalın.
Hayatın Sesleri.